Herkese merhaba. Akademiklik Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Can Dikim, Osman Hoca'nın, Behçet Hoca'nın eşim. Bugün ben giriş yapmak istedim. Öncelikle başlamadan önce hepimize başı sağ olsun. Umarım hep birlikte bu zor sürecimizi atlatacağız.
Şimdi ben girişimizi yaparım. Herkese merhaba efendim. Uzun süredir evimizin gardırobundan çekim yapmıyorduk, podcast çekimi. Bugün yapalım istedik. Niye? Çünkü biliyorsunuz hepimizin zihninde bu deprem süreci var, afetler var. Biz de evde tabii ki sürekli bunları konuşuyoruz. Ama Candil'e bazı şeyler konuşurken benim için de çok aydınlatıcı oldu. Açıkçası bazı düşünemediğim şeyleri senin sayende ben de düşünmüş oldum. Çünkü Kore'de bu işler nasıl oluyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Başka bakış açıları var, başka yaklaşımlar var. İşte birazcık orada benim öğrendiklerimi, benim de kafamı kurcalayan soruları birlikte burada konuşalım. Belki sizler için de bir faydası olur, katkısınlar diye düşündük diyelim. O yüzden de tekrar gardırobumuza girdik, tekrar Candil'i aldım. Dedim ki birlikte gel konuşalım. Belki insanların da kafasını dağıtmasında, farklı bakış açılarına sahip olmasında işe yarar diye düşündük efendim. O zaman başlıyoruz. Benim ilk şaşırdığım şeylerden bir tanesi şu oldu. Açıkçası çok profesörlüğümü de yakmak istemiyorum. O yüzden konuya birazcık dolaylı da gelebilir ama Candil koşken şunu fark ettik. Yani biz de yardım kampanyaları düzenliyor. Devlete, biz bu kurumlarına yardım ediyoruz. Can dedi ki ya dedi Kore'de hiç böyle bir şey olmaz. Devlet yardım toplamaz. Ben de düşündüm. Sonra çünkü konuşurken mantıklı çünkü devlet vergi topluyor. Zaten para basma etkisi var. Bir de niye yardım toplasın? Ve Can dedi ki bizde devlet toplamaz. Ancak sivil toplum kuruluşları yardım toplar. Çünkü devlet orada asıl görevi gidip bu işi halletmektir diye bir konuşmamız olmuştu.
Evet, tabii ki burada biraz farklı olan durumu şu. Biz de bu kadar büyük bir bir afet durumuna maruz kalmadığımız için tabii ki bu durumda farklı bir uygulama uygulanması gerekir diye düşünüyorum ama böyle bir şey olduğunda devletin ilk başta yaptığı yani benim hatırladığım kadarıyla bütün yetkileri, bütün gücünü oraya bir odaklanıp oraya yönlendirmek.
Kültürel bir farklılık
evet,
var burada.
Bana göre biraz öyle gelmişti.
Bizde direkt öyle algılanmıyor işin aslında. Hani söyleyeyim. Çaresizlik gibi değil de devlet, biz hep beraber bir araya geliyoruz ve hani devlet sahip çıkıyor. Burada tabii bizim topraklarda birazcık daha devletçilik var tahminim.
Tabii tabii var.
Bir de şey de belirtmek gerek. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler var. Sizinki birazcık daha gelişmiş ekonomi olduğu için büyük ihtimalle
oradan. Burada
ya dedim ya profesörü çok yakmayalım.
En büyük farkı şu. Bizde bu kadar büyük bir felaket durumuna hiçbir zaman olmadığı için o da var. Ama sivil toplumlarda gerçekten çok aktif şekilde para topluyoruz. Ve şey de var. Tabii ki bu durum çok bambaşka bir durum. Ama bizde hiç yani büyük firma değilse bireyler olarak eşyaları toplayıp göndermedik. Çünkü birey olarak eşya göndermek çok büyük bir iş aslında. Parayı çok kolay şekilde bir kere tıklamayla, bir kere telefon açmayla gönderebilme uygulamaları var.
Sizde daha sistematik. Bizde başlangıçta evet böyle bir şey oldu doğru. Sonrasında ama bizde de birçok böyle web siteleri hepsi burada işte Getir falan.
Evet, evet.
Hepsini Amazon falan şey mi? Hani onlarda da direkt böyle sepet alıp gönderebiliyor ya da mesajla
bence
hızlı bir şekilde.
Bence onlar çok iyi bir uygulama gerçekten.
Bağış yapılabiliyordu. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey de var hani. Burada tabii şunu düşünmeyin lütfen. Hani Kore'yi sürekli övecekmişiz, şey yapacakmışız. Kore'nin de hataları oluyor mutlaka. Yani orada da birçok skandal oldu. İşte en son Itaewon'da insanlar 2023 yılında ezilerek vefat ettiler ne yazık ki. Daha öncesinde bir gemide bir sürü liseli genç vefat etmişti. Ama bazı şeyleri de belli ki bizden çok daha iyi yapıyorsunuz. Mesela tatbikatlar. Biz Candi'yle bunu çok konuştuk. Hani ben düşünüyorum tatbikat olarak ilkokuldayken ya da lisedeyken bir iki böyle tatbikat hatırlıyorum. Yani çok böyle zihnini de eretmemiş. Ve bazı öğrendiğim şeyler mesela bir süre yanlıştı. Burada tabii belki suçlu birazcık benim ama genel itibariyle baktığımızda bütün nesil böyle düşünüyordu. Bazı yanlış hareketlerimiz vardı. Depreme ilişkin mesela kapı eşiğine girmek falan gibi şeyler öğretmişlerdi. Ben hatırlıyorum. Kapı eşiği en kötü yerlerden birisi mesela şu anda bildiğimize göre. Ama asıl geleceğim konu bu değil. Sizde çok sık tatbikat yapılıyor anladığım kadarıyla. Ki ben Kore'deyken bile birkaç kere size denk gelmişim ama ilk önce sana şey yapayım.
Aslında şöyle yani daha iyi olup daha güçlü olup onunla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim tarihimize göre Kore hiçbir zaman güçlü ülke değildi. Çok savaşı da kalmıştı ve yakın çevrede Japonya var. Japonya'da acayip bir deprem yaşayan bir ülke olduğu için biz oradan bir önlem almaya, bir örnek alarak bir şeyler yapıyoruz. Küçüklüğümde hatırladığım kadarıyla yani liseye kadar devam etti. Tabii üniversitede öyle bir şey olmadı da. Şöyle üç tane farklı bir tatbikat çeşidi var. Biri yangına karşı, biri depreme karşı, biri de savaşa karşı. O farklı şeylerden her sınıfa bir görev veriyor. Yangın çıktığında işte atıyorum öndeki sınıf işte yangın diye bağırıp bir şeyler çalıyor. İkincisi de
çalıyor derken
yani
şey,
şu neydi ya?
Hayır, alarm çalıyor.
Alarm, pardon, ha. Evet, pardon.
Dedim ben de size bunu nasıl bir eğitim?
Yok, alarm olmasa da o bir şey bir şeyle sesi gürültü yapan bir şeyler evet. çalmak da bir öneride vardı. Bir ikinci sınıf olarak yandaki sınıfı da işte kovalar yan yana taşıyarak gerçekten orada bir yangın var gerçekten simülasyon olarak. Yangını böyle söndürmeye çalışıyoruz böyle. 1-2-1-2 yaparak. Hı. En hızlı şekilde.
Burada ilginç bir şey daha değinmek istiyorum. Böyle bizde mesela ilkokul çocuklarına falan genelde hani söndürme falan değil kaçma öğretiliyor. Yani
ha, kaçma da öğretiliyor.
Bizde kaçma. Bak, ama Kore'nin şöyle bir farklılığı var. Sizdeki çocuk bucuk ayırt etmeden birazcık da herhalde geçmişin zorluğu ve hani savaş muhabbeti Kuzey Kore'den ki hala aslında savaş durumundasınız. Geçici ateşkes var yasal olarak. O yüzden mesela ben Cende konuşurken biliyorum. Onlar küçükken savaşa yönelik tatbikat da yapıyorlar. Ya birazcık daha çocuklara yönelik bir şey var. Bizde kaçar çocuklar. Yani bir yangın diye bağırsa da
tabii
herkes
kaçmaya
çalışıyor.
Tabii ki o var ama şu da var. Küçük sınıflar kaçmayı önce kaçırıyorlar. Yani böyle çıkın. Yangın bağırdığında şimdi birinci, ikinci, üçüncü küçük çocuklar fiziksel olarak onlar şu merdivenden inin şöyle çıkın buradan acil çıkışları var diye öğretiyorlar. Biraz büyük olan, biraz güç olanlar da biz onları öğretiyoruz. Yani biraz yüksek sınıfa olunca, dördüncü, beşinci, altıncıya girince onları yapıyoruz. Bir de şey var, lisedeyken şey var, şimdi artık bu dersler kaldırıldığını duyuyorum. Lisedeyken kadınlar, ben kadınım.
Pardon. Cende önemli açıklamalar.
Evet. Erkeklerde eskiden varmış. Biz de biliyorsunuz Kore savaş durmuş halinde değil. Savaş ya mola vermiş durumda.
Evet, ateşkes.
Evet, ateş kesildi. Durumda olduğu için biz de onunla ilgili bir önlemler almak zorunda. O yüzden o dersler alıyoruz. Erkekler nasıl bir tahtalı silah gibi var ya. Şey. Onunla taktikleri öğreniyormuş.
Evet, karşı tarafı nasıl zarar vereceği öyle
yani,
bir şey
evet,
değil mi?
Yani kendini koruma. Evet, bir de yaşlıları, çocukları, kadınları nasıl koruma. Yani bir yere gönderme şeyler onlar öğreniyormuş. Ben de kadın olarak şey öğrendim. Bandaj sarma, yani şey olduğunda nasıl pansuman yapma. Öyle şeyler çok
ilk yardım öğretiyorlar size. Ya burada bence ilginç olan şeylerden bir tanesi şu. Bizim de müfredatta aslında bunlar var. Müfredat dediğim ders öğretim programı ama yapılmıyor. Ben size hatırlamıyorum. Lisede bir şeyi hatırlıyorum. Böyle gelmişlerdi yangın söndürmek için itfaiye bir kere. Onu da böyle gösterdiler gittiler. Ama şimdi Kore'nin farkı şu bence bizde. Biz çok mış gibi yapıyoruz işin aslı. Yani mış gibi dedi ne? Var gibi. İşte yazılı var. Yılda bir kere gelip gösteriyorlar gidiyorlar. Bak ben Kore'de 1,5 yıl kaldım işte. 1,5 yılda 3-4 tatbikata denk geldim. Ve bunu da gerçekten yapıyorlar. Yani laf olsun diye değil. İşte biliyorsun bizim bu TEDx konuşmasının olduğu gündü en son deprem tatbikatı. Evet, evet. Orada bile kimse yapmadı. Ya kimse bize ciddi mış gibi, anladın mı? Ama Kore'de öyle değil. TEDx'de hiç farkımız yok. Herkes neredeyse yapıyor. Elbette böyle şeyler vardır, istisnalar vardır ama Türkiye'de istisna olan yapanlar. Kore'de istisna olan yapmayanlar. Çünkü ben hatırlıyorum oradayken böyle bir kalkıyorsunuz her yerde sirenler çalıyor. Bir bakıyorsunuz herkes tatbikatla ilgili görevini yapmaya başlıyor. Evet, evet. Tüm vatandaşlar. Bir tek mal gibi dolaşan bendim, hatırlıyorum. Ben ne olduğunu da anlamamıştım hatta.
Sokakta mıydı?
Evet, evet. Ayrıca sirenler çaldı. Arabalar kenara çekti. Bir yanda polisler vardı.
O
polisler...
zaman şeydir o. Şey, savaş.
Savaş
şey,
mıydı?
Siren sesi var mıydı?
Vardı, vardı.
O zaman savaş şey. Evet.
İşte ben de gördüm. Yani Kuzey Koreli askerleri bende iki hareket. Ama sonuç itibariyle yaptı herkes. Ben çok şaşırmıştım herkesin yapmış olmasına. Biz de genelde hani mış gibi yapıp geçiyoruz. Öyle de bir farkımız var bence.
Ama şu da var. Türkiye yani... Hep söylüyorum da. Türkiye hiçbir zaman bizim gibi duruma kalmamıştı. Hep toprak zengin, hep savaşın üstünde, hep böyle olduğu için çok onunla ilgili çok şeyiniz yok. Derdiniz yok aslında.
Tabii.
Bizim çok derdimiz var aslında.
Tabii savaş için parantez de öyle. Şimdi Kore tarihi boyunca hep sömürülmüş, hep işgal altında kalmış bir ülke. Ya da böyle Türkiye yani Osmanlı'dan sonrasında da hep kendi toprağı. Hep tabii öncesinde de hep özgür bir şey varmış. Çok işgale uğramış bir toprak değil burası. Bir de evet görece şimdi birçok insan yo biz zenginiz gibi geliyor ama görece biz daha zenginiz. Tabii. Çünkü yemeklerimize baktığınızda bile yani Korelilerin yemekleri böyle hani balığın
daha
kafası.
Daha toplanmış evet.
Balığın kafası. Hani anladınız mı? Tavuğun uyduruk yeri. Çünkü belli ki hep sömürülmüşler. Evet. Onlar kötü yerler kalınca yemekleri de böyle. Biz de öyle değil.
Mutfağımız zengin diyelim.
Mutfağımız fakir temel itibariyle. Ama şu da bir gerçek. Tamam savaş için böyle ama Türkiye'de deprem ülkesi. Biz depremde bile doğru düzgün tatbikatımız
ben yok. Ben de bu sefer de bu kadar
düşünsene,
fazla
bak,
olduğunu
kaç
öğrendim.
Yıldır buradasın sen? İlk kez bir tatbikata denk geldin.
Evet,
duydun.
Evet.
O da yapılmadı zaten düzgün. Eminim bazı yerlerde yapmışlardır da bizim orada hiçbir şey olmamıştı. Ama Kore'de ben senin Türkiye'de kalından daha az kalmamın rağmen 4 kere falan tatbikata denk geldim. Dolayısıyla aradaki fark şu oluyor. Diyorum ya ben güyanmış gibi yapılan tatbikat sonucu ne yapıldığını refleks haline getirmedim hiçbir zaman. Koreliler refleks haline getirmişler birçok şeyde. Hemen ne yapacaklarını biliyorlar. Bence burası da çok ilginçti.
Evet. Yani burada bir tane daha ekleyebilirsem, bizde felsefe olarak çok çok derinde kökleden bir tane felsefe var. Önlem olduğu yerde
şey olmaz mı? Yıkım olmaz mı?
Ya evet, kötü bir şey.
Ölüm olmaz.
Evet. Yani Yubi Muhan. Yubi Muhan.
Tamam.
Yani
Yubi Muhan. Sevgili dinleyicilerimiz, bizde hizmet bu kadar. Lütfen translate'e bakın.
Neydi ya? Kriz.
Kriz olmaz.
Evet. Yani önlem olduğu yerde kriz olmaz. Hmm. Önlem olduğu yerde ölüm olmaz gibi. Hmm. Yani ne kadar önlem alırsa aslında o kadar az bir sürprize maruz kalıyoruz. Hmm. Yani aslında demek istediği, bizde önleme vermiş olduğu para, yani orada harcamış olduğu para, ondan sonra işi olduktan sonra harcayacak paradan daha az paradır. Hmm. Çok önemli bizde. Bütün hukuki içinde, bütün politika içinde bir kök eden bir felsefedir.
Burada şunu da belki demek gerekiyor. Konuşurken bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi de oydu. Bir, şimdi şu. Bir yerde mesela sel oluyor Kore'de. Kore'de de sel felaketleri falan oluyor. Orada öyle bir önlem alınmaya başlıyor ki demiştin, Kore'de bir daha asla selle benzer bir şey olması mümkün değil orada artık diyorsun. Yani en azından bütün önlem. Bizde yine orada çok geçici süreli, anladın mı? Bir şey yapılıyormuş gibi yapılıyor, sonra herkes unutuyor, geçiyor. Ve bunun nedeni ne olabilir diye tartıştığımızda Can şey demişti. Bizde affetme yok demişti sizdeki
evet,
gibi.
Evet, bizde gerçekten.
Bizimkiler daha şey insanlar olduğumuz için artık bilmiyorum. Bizde bir affetme şeyi oluyor. İnsan üzülüyor, şey yapıyor bilmem ne. Can dedi ki bizde öyle bir affetmek diye bir şey yok. Bir yetkili sorumluysa kimse onu affetmez. Ve bu tekrar olursa asla hani kabul edilebilen bir şey değil. Ama Türkiye'de sizler daha affedicisiniz. Daha hani nedeni gönlünüz geniş mi bilmiyorum tam cümle kelimesi ne, ama bu hakikaten düşündüğümüzde bakın. Hakikaten şimdi biliyorum herkes bir sinirli har affetme yok diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Biz daha affediyoruz. Daha yufka yürekli bir toplumuz. Koreliler de inanılmaz bu noktada acımasız ve kesinler. Af diye bir şey yok hocam diyorlar.
Burada tabii ki Türkiye ve Kore'nin arasında en büyük farkı, Türkiye'nin çok güçlü dini var. Kore'nin bir baskın dini yok. Yani biliyorsunuz ki çoğu kişi çok fazla dine yakın değil. Yani o yüzden normalde insanın yaptıklarına inanıyorlar. İnsanın sisteme ya da bir yani onun vicdanına, onun yürüteceğine inandığı için bir kişi öyle denk geldi de kaderi olduğu için öyle oldu gibi algılama yok.
Öyle bir şeyle olaydan yırtamıyorsunuz. Evet. Belki burada ben ufak bir parantez açarım. Kore'de şöyle bir şey var din açısından. Üçte bire bölünmüş durumda. Üçte bir Budizm, üçte bir Hristiyanlık. Hristiyan sonradan geliyor ve yaygınlaşmaya başlıyor. Ve üçte bir ateizm. Şimdi sistem böyle olduğu için din çok odakta değil toplumsal olarak. Sanki daha bir hobiymiş gibi anlaşılan bir şey. Eminim Kore dizilerine fark etmişsinizdir. Bize böyle çok ayıp gelebilecek bir şekilde insanlar dinini sorarlar rahat bir şekilde. Hangi takım tutuyormuşsun dercesine. Çünkü orada bir hobi gibi. Dolayısıyla din temelli bir algılama yok. Ama bizde dini olarak çok kültürümüz içerisinde olduğu için öyle ya da böyle bir affedicilik, bir kader inancı, kadere birazcık işi yükleme ve buradan belli oranda bazen sorumluluktan sıyrılma da olabiliyor.
Dolayısıyla... Evet, tabii ki şu şey var. Dinden gelen bu affetme, bu duygusu normal insanın hayatını çok böyle rahatlatan, yani çok hayatını kısıtmayan çok güzel bir kültür olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir durumlarda... Bir sürü kişinin öldüğü durumlarda sen de yapacak bir şey yoktu deyip affetme hiçbir zaman ya bizim işimize yaramadı Kore'de. Hatta bir kişinin sen böyle bir şeyine sorumlusun ve elinden geleni yapmadığı için bu duruma düştü gibi bu insanların yorumlaması, yanıt vermesi bu insana çok fazla şey gibi geliyor, yük gibi geliyor başta. Zor geldiği için olabildiğince iyi bir yorum, iyi bir imaj yaratabilmek için olabildiğince önlem alıyor. Hmm. Önden bir şeyler yapmaya çalışıyor.
İşte sizde önlemler çok daha şey ne diyeyim insanlar üzerine sorumluluk kaldığı için çok daha dikkatli olması gerekiyor.
Yani en hafif ceza o işten alınmak ve daha bir daha oraya gelememek.
Görevden alınmak.
Evet, en hafif.
Tabii işte ben de tam oraya gelecektim. Kore'de bu tür felaketlerden sonra ki dediğim gibi bizdeki kadar büyük bir felaket yok olmamış oralarda. Ama bu felaketlerden sonra zaten hani istifalar çok şey ve en hafif işlerden bir tanesi bize çok fazla intihar var. Hani Japonya'daki gibi de sorumluları intihar etme durumu.
Evet, o sürecinde kendisini kendi kendine dayanamayıp da yani bu sürecinde ben suçluyum deyip kendisinin hayatını kesen öyle bir sürü insanı...
Itaewon'daki o ezilme şeyinden sonra da intihar edenler oldu galiba.
Olaydan kısacası bahsedersem Itaewon diye Seul'de bir bölge var. Orada bu Halloween party olduğu gün, Cadılar Günü mü?
Cadılar Bayramı.
O bayramında çok fazla kişi çok dar sokağa toplanmış ve çok fazla kişi böyle dar sokakta yürürken birbirine sıkışmış. Öndeki birileri düşmeye başlayınca arkadaki birileri de düştü ve yaklaşık 200 kişinin hayatı kaybetti. Bu durumda şimdi oranın belediyesi o gün çok büyük bir gün olacağını tahmin etmiş olmasına rağmen golf oynamaya gitmiş ve sonra işinden, yani normalde o gün bir acil bir durum değil mi? Yani olay olmazsa da. Ona rağmen başında durmamış. Belediye başkanı bir yere gitmiş, içki içmiş. Aynı zamanda bir de o ilk yardım ve itfaiyedeki sorumlular da başından durmamışlar. O yüzden çok fazla önlem almasına aslında bir şey yapamadı. Bir de ikincisi olarak orada bir sürü kişi ilk yardım aramış. Burada insanlar eziliyor, ölüyor. Yaklaşık 50 tane miydi? Arama çok böyle sıradan, yani bu üstü, yani çok olağanüstü durum olduğunu kimse fark etmemiş. 50 tane arama gelene kadar. Ve sonra bir sürü kişi gerçekten hayatını kaybettikten sonra fark etmiş ve sonra gitmişler ilk yardım. O yüzden bunun aktarma sorumlusu olan bu
telefondaki aktarmayla ilgilenen
bu başı adam maalesef bu süreçte dayanamayıp intihar etti. Evet.
O taraflar bir intihar zaten çok var ve sorumluluk alıp istifa etmek de çok fazlasıyla gerçekleşiyor. Mesela bizim bu taraflarda hakikaten bunu AK Parti, CHP gibisinden söylemiyorum. Kim ya, bizde istifa etmek sanki suç kabullenmekmiş gibi algılanıyor.
Evet.
Halbuki o da bir yerden baktığınızda temel itibariyle. Hani bir yerde sorumlu varsa birileri, bunda da istifa edilmesine bir sıkıntı yok. Ama işte bizim bu topraklarda nedense bunda çok fazlasıyla gerçekleşmiyor.
Affetmek var, acınma var.
Aslında biz de kolay kolay kimse affetmiyor bunu yapanları, ama evet haklısın, daha yufka yürekliyiz. Aradan zaman geçince birazcık daha unutmaya belki de meyilliyiz.
Evet.
Ve maalesef sisteme değil de birazcık kadere de işleri bırakabiliyoruz. Halbuki sistem gerekli önlemleri zamanında alabilse elbette ki bazı şeylerin önüne geçilemez, ama bu kadar ölüm, bu kadar fazla yıkım da olmayacaktı büyük ihtimalle. Evet efendim. Dediğim gibi, yani herkes aynı şeyleri konuşuyordur. Zaten gündem bu. Tüm evde konular bu oluyor. Bizim evimizde de konu hep buydu. Candi ile konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Hani onların bir kısmını sizlere de paylaşalım istedik. Dediğim gibi bazıları benim için ufuk açıcıdan. Hiç düşünmemiştim o açıdan. O açıdan bakamamıştım o evlere. Hani sizlerle de paylaşalım istedik. Bu da böyle bir podcast'ı diyelim. Ve bitirelim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.